Sayfa 179. Stiftung'dan ABD İsrail Güvenliği ve Richard Pearl. Bu konferansın Project Demokrasi ile doğrudan ilişkisini anlayabilmek için düzenleyicilerden Alman FNS'nin Türkiye temsilcisi Dr. Wilhelm Humann'a kulak vermek gerekiyor. Temsilci öncelikle Stiftung'un 16 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. Onun derdi Orta Doğu'dan çok Türkiye'ye demokrasi öğretmek. Bunun ardından da Türkiye'ye demokrasiyi yerleştirmektir. Bunu sağlayacak olan da liberallerdir, kendi deyimleriyle bireycilik ve politik tolerans. Stiftung sözcüsü Humann, Türklere her ne olursa olsun liberalliği de demokrasiyi de öğretmeye kararlıdır. Humann çok açık sözlü. Seminerler ve çeşitli çalışmalarla Türkiye'de liberal düşünceyi tanıtmayı ve yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de özellikle Liberal Demokrat Parti, Arı Hareketi ve genç girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Türkiye'de etkin bir sivil toplum örgütü yaratabilmek, çünkü sivil toplum bütün alternatifler içerisinde en iyisidir. Ne denebilir ki? Türkiye'ye demokrasiyi yerleştirme görevi Türklerin becerebileceği bir iş sayılmıyor olmalıydı ki, elin adamı geliyor, sivil toplum örgütü eğitimi adı altındaki atölye çalışmalarıyla etkin bir sivil toplum örgütü yaratmayı hedeflediğini açıkça ve övünçle söylüyor. Bu çalışmalarının suyunun kaynağı da NED oluyor. NED kaynaklarından beslenen İrilerin açtığı alanda, kanaat önderlerinin çizdiği rotada İsrail kurslarının eğiticiliğinde şu Türklere her bir şey öğretilecektir. Alman temsilci hızını alamıyor. Bu noktada gerek Friedrich Naumann Vakfı, gerekse Arı Hareketi, Türkiye'deki liberal düşüncenin köşe taşları olacaktır sözleriyle, demokrasi projesinin taşlarını yerli yerine oturtmaya çalışacaktır. Arı ve İsrail destekçisi örgütlerin ortak konferansında oturum başkanlığını Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alato'nun yaptığı Doğu Akdeniz'de Bölgesel Güvenlik Paneli daha da ilginçtir. Panelin stratejik konular başlığı bölümünde konuşan AEI, Amerika Girişimciler Enstitüsü'nden eski operatör Richard Pearl, ABD-İsrail ve Türkiye ilişkilerine değindi. Dipnot: Richard Pearl, George Soros'un önemli adamlarından Paul Reichman, önceleri Olympia York noteridir. Macaristan doğumlu bir Musevi olan Reichman, Soros'un gayrimenkul fonu Quantum Realty'nin ortağı ve aynı zamanda İngiliz-Kanada yayın grubu Hollinger şirketinin yönetim kurulu üyesidir. Henry Kissinger ve İngiltere eski Dışişleri Bakanı Lord Carrington da Hollinger'ın yönetim kurulu üyeleridir. Lord Carrington aynı anda Kissinger Associates, New York'un da yönetim kurulu üyesidir. Hollinger Kanada'da London Daily Telegraph ile İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetelerin sahibidir. Bu gazeteler İsrail'in bölgesel egemenlik politikalarını destekleyen yayınlar yapar. Hollinger'ın bir başka ünlü yöneticisi de Richard Pearl'dır. Deneyimli istihbaratçı Pearl 2001 yılında Pentagon'da savunma politikası yönetimi Defense Policy Board'da görevlendirilmiş ve Irak yönetimine karşı müdahaleyi onaylatmak üzere propagandayı yönetmektedir. Karanlıklar Prensi olarak ünlenen Pearl tam bir yönlendirme ustası olduğunu gösteriyordu. Doğu Akdeniz'de güvenlik konusunda Türkiye, İsrail ve ABD'nin inisiyatifinden bahsedildiği zaman her üç ülkede de hükümetler demokrasi ile yönetiliyor ve yöneticiler halk tarafından seçiliyor. Her üç ülkede de kanun hakim, her üç ülkede serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor. Bu üç ülkenin demokratik toplumlar savaş çıkarmaz ve şiddet yanlısı değildir. Türkiye, İsrail ve ABD terörizmden etkilenen ülkeler olarak ortak çalışarak harekete geçilmesi gereken yerlerde birbirlerine destek vereceklerdir. Karanlıklar Prensi sahnına uygun işler yapan Pearl, 2002 Eylül'ünde bu üstün öngörüsünü öyle bir kerteye ulaştıracaktır ki, Irak'ta 11 Eylül 2001 saldırısını gerçekleştirenlerin Irak Devlet Başkanı ile görüştüğünü kanıtlamak için çırpınıp duracaktır. Ne ki bu işlerin bir de öncesi vardı. Anımsatalım ki sivil panel adı altında yapılan propagandanın geçmişi biraz da olsun aydınlansın. Richard Pearl'ün İsrail desteği yalnızca arıcıların paneline özgü bir düşünce ya da beyin fırtınasından ibaret olamazdı. Dipnot: Türkiye sivilleri örgütlenmelerin adlarını olduğu gibi terimlerini de olduğu gibi aktarmaktadırlar. Brainstorming terimi de beyin fırtınası olarak ithal edilmiş, hatta TRT program adı olmuştur. Bir konunun karşılıklı değerlendirilmesi, görüşülmesinden başka bir şey değildir. Mustafa Yıldırım. Pearl'ün İstanbul'a dek gelerek ABD-İsrail-Türkiye koalisyonu lehinde ikna edici konuşma yapması da rastlantı olamaz kuşkusuz. Çünkü ustalar işi rastgele, salt think tank olsun diye ele almazlar. Richard Pearl arıcılara konuk olmadan 3 yıl önce 8 Temmuz 1996'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yeni bir politika öneren yazılı bir belge sunmuştu. Bu belgeye göre İsrail barışa gitmeli ama karşılığında toprak almalı. Böylece Gazze'nin tümüne el koymalı ve daha sonra Saddam Hüseyin rejimini yıkmalıydı. Bu amaca ulaşmak için Suriye, Lübnan, Arabistan ve İran'da düzensizlik yaratmalıydı. EİR'e göre bu belge Washington DC'de IASPS, Advanced Strategic and Political Studies, İleri Stratejik ve Siyasi Araştırmalar tarafından hazırlanmıştı. A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, temiz bir ara, egemenlik alanının güvencesi için yeni bir strateji adını taşıyan belgenin altında, Pearl ile birlikte şimdilerde Savunma Bakan Yardımcısı olan Douglas Faith'in, Dışişleri'nin Silah Denetim Görüşmecisi Bakan Yardımcısı John Bolton'ın ve Project Democracy'nin ünlü destekçisi Hudson Institute Orta Doğu Siyaseti Yöneticisi Mayra Wurmser'in imzası vardı. Dipnot, This Pollard Affair Never Ended, Air Volume 1, Number 27. Anımsanacaktır, arı ABD'de 3 günde 19 toplantı yaparken İHSPS ile Bakü-Ceyhan boru hattını ve Hazar Havzası'nı görüşmüştü. Anlaşılıyor ki Doğu Akdeniz güvenliği Salt Akdeniz'in Lübnan-İsrail sınırları ile ilgili değildi. Güvenliğin ucu Hazar'a dek uzanıyordu. Her neyse, yine İsrail'e barış karşılığında topraklara el koymasını öneren Richard Pearl'e dönelim. Richard Pearl, Hudson Institute'un mütevelli heyeti üyesidir. Pearl AEI'de dış politika programında öteki Reagan dönemi memurlarından Michael Ledeen ve Gene J. Kirkpatrick ile birlikte çalışmaktadır. Dipnot James A. Smith, The Idea Broker, sayfa 272. Bu programın Middle East Studies bölümünün başkanı da David Wurmser'dir. AEI'de Pearl ve Wurmser'in yardımcısı Michael Rubin'dir. Rubin aynı zamanda İsrail destekçisi Winnep'te çalışmaktadır. AEI'den Lurie Myroy de bu ay içinde ABD'nin Orta Doğu müdahalesine ortam hazırlayacak kitap yazmış ve hatta 1993'te WTC, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan bombalı saldırının arkasında Irak'ın bulunduğunu kendince kanıtlamaya çalışmıştır. Dipnot, Lurie Myroy'nin kitabı, Saddam Hussein's Unfinished War Against America, Saddam Hüseyin'in Amerika'ya karşı bitmeyen savaşı. Ama yazılanların en önemlisi D. Wurmser'in Tyrant is Ali, America's Failure to Defeat Saddam Hussein kitabıdır. Kitabın ön sözünü Richard Pearl yazmıştı. Dipnot, Brian Whitaker, U.S. Think Tanks Give Lessons in Foreign Policy, Guardian Unlimited World Dispatch, Monday, August 19, 2002. Pearl, Irak'a açılan savaşın mimarlarındandı. İşgalden sonra biraz geri çekildi ama ABD tarafından atanan Irak Yönetim Konseyi üyesi Ahmet Çelebi ile ilişkilerini sürdürdü. Pearl Türkiye ile ilişkilerini bozmadı. 30 Eylül 2003 akşamı Ankara'da bir yemek düzenlendi. Katılımcılar Richard Pearl, Oktay Vural, Işın Çelebi, Mehmet Emin Karamehmet, İlhan Kesici, Hikmet Çetin, Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Sapsu. Hürriyet, Cinna Fısıltıları, 3-10-2003. Bu gazete haberinde yer alamayan bir katılımcı daha vardı. ANAP eski milletvekili eski bakan Halil Şıvgın. David Wurmser'in eşi Mayra Wurmser ise MEMRI, Middle East Media Research Institute'u, İsrail Askeri İstihbaratı'nın eski elemanlarından Albay Yigal Karmon ile kurmuş ve anti-Arap yayınlar yapmaktadır. Dipnot Brian Whitaker, Selective Memory, Guardian Unlimited World Dispatch, Monday, August 12. Bayan Wurmser aynı zamanda MEF, Middle East Forum'da çalışmaktadır. Lurie Myroy de MEF'te çalışır. MEF'in tanıtım sayfasında da maça olarak Amerika'nın Orta Doğu çıkarlarını korumak denilmektedir. Bu arada MEF'in New York Yönetim Kurulu'nda Murat Köprülü adına rastlıyoruz. Bu ilginç ve ilginç onluğu denli sivil girişimlerin ve ilişkilerin Orta Doğu'da ve Türkiye'de yol gösterici gücünü sonraya bırakalım ve arıların 1999 paneline dönelim. Panelde söz alan Begin Sadat Stratejik Etütler Merkezi BESA'dan Profesör Barry Rubin şu noktalara dikkat çekti. Rusya ve ABD'nin bölgedeki rolünü iyi görmek lazım. Türkiye-İsrail yakınlaşmasının yanı sıra Amerika'nın barışa desteği de son derece önemli. ABD, Irak konusunda kredibilite kaybetmiştir. ABD-Suriye ilişkilerinde Amerika'nın yumuşak metodu hiçbir sonuç vermemiştir. Bu konuda Türkiye'nin izlediği politika çok daha etkili olmuştur. Bölge için şu fırsatlar vardır. Radikal ülkelerin çoğu zayıf, soğuk savaş bitti ve Türkiye son 70 yılda inanılmaz bir değişim ve ilerleme gösterirken Arap ülkeleri tüm zenginliklerine karşın oldukları yerde kaldı. Belki bundan bir ders alınmıştır. İsrail'in önemli ideologlarından Rubin'e bir şey anlatmaya gerek yoktur. Onun yerli sivil aracılığıyla sağlanan olanakla ilettiği şudur. ABD sertleşmelidir ve bu Orta Doğu işlerini bir çırpıda bitirmelidir. Çünkü bölge ülkelerinin insanları para pul bolluğuna karşın bir türlü adam olmayacak denli beceriksiz akılsızdırlar. sözlerdeki cilayı sıyırıp atarsak Batı'nın üstün insanlarından bir ders daha almak kaçınılmaz görülüyor. Anti Arap ve dahası anti Doğu ruhuna içine işlemiş olan Rubin'e İngilizlerin bölgeye asker çıkarmalarını, ABD ve Batı desteğinde tarihsel akışı hiçe sayıp İsrail üst devletini kurmalarını, bu gelişmelere direnen ulusalcı Mısır yönetimini dize getirmek üzere Mısır'ı bombalamalarını, CIA İngiliz istihbaratının Dirty Work operasyonuyla seçimle gelmiş İran yönetimini devirerek ulusalcı gelişmelerin önünü kesmelerini, bölge ülkelerini esaret altına alıp Arap prensleriyle en küçük demokratik oluşumun önüne geçilmesini kim sorabilirdi? Dahası İsrail ve Amerika'nın koruyucu kanatları altında yetiştirilen Hamas'ın bağımsız laik Filistin devletinin kuruluş sürecindeki işlevini soran çıkabilir miydi? Bu soruları öne çıkaracak herhangi bir bilim adamının sözde think tank toplantılarına, global foruma çağrılması olanaklı olamaz elbette. Böyle bir olanak yaratmak düşünce özgürlüğü şampiyonlarına uymamaktadır. Onlara uyan sözde bilimsel toplantılarda medya kampanyalarıyla Türkiye'yi yönetenleri yönlendirmek. Bu iş için uyumlu yorumları içeriden de almak. Bu uyumu iyi sergileyecek olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni, Akdeniz jeopolitiği ve imparatorlukların etkilerini anlattığı konuşmasında şunları söyledi. Doğu Akdeniz'de güvenlik, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güvenlikle ilgili ise Türkiye çok önemli bir konumda. Orta Doğu ile Batı dünyası arasında ayrıca bir enerji köprüsü. Ayrıca laik rejimi ile İslami kökten dinciliğe dinamik bir alternatif oluyor. Rusya Türkiye'yi dengeliyorsa Türkiye de Rusya'yı dengeliyor. Kafkas ve Orta Asya ülkeleriyle olan ilişkiler ve problemlerde Rusya'nın etkisini hissetmek mümkün. Barış sürecinin gelişmesi bölgedeki ekonomik gelişme ve stabilite açısından çok önemli. Körfez Savaşı ile Türkiye yalnız olarak değil, aynı zamanda terörizmin yayılması konularında büyük zarar gördü. Körfez Savaşı'ndan Türkiye'nin tek kazancı İsrail ile yakınlaşma ve işbirliğinin ilerlemesi oldu. Ne yazık ki konferanslarda Türkiye'nin dış işlerinde ve önemli davalarında uzmanlaşmış bilim adamlarına yer yoktur. Ama ne denli ünlü ABD-İsrail yönlendirme uzmanı varsa hemen hepsi İstanbul'dadır. Doğu Akdeniz dendi mi elbette bir Yunanlı olmazsa olmaz. Arıların faaliyet raporlarında adından söz edilmemekle Amerikan Yunanlısı John Stylides'e haksızlık yapılmıştır. Bu tutum Amerika'da yetişmiş modern ve moderate arıcılara gerçekten yakışmamıştır. Dipnot moderate İngilizce ılımlı. ABD raporlarında siyasal İslam örgütleri ve Fethullah Gülen gibi kişiler için moderate Islamic leader olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de Amerikalı, Amerika'da Helen, Stylides. Adı konferansına katılan John Stylides, konuşmasını atalarının Samsunlu ve Bursalı olduklarını belirterek başlarken, Kemal Köprülü'ye ve Washington'dan arkadaşım dediği Arı Derneği Washington temsilcisi Dr. Ali Günertem'e teşekkür ederek başlar konuşmaya. Ama Stylides'i tanımadan söylediklerini okumanın fazlaca bir değeri olmayacaktır. Stylides, AWPC, American Western Policy Center adlı kuruluşun ve siyasi aracılık şirketi Stylides grubun yöneticisidir. Türkiye medyası Stylides'in lobiciliğinden söz etmez. AWPC, ABD'nin Güneydoğu Avrupa'daki stratejik çıkarlarıyla Yunanistan'ın çıkarlarını uyumlulaştırmak için çaba gösterir. Stylides arıların Amerikalılar ve Almanlarla düzenlediği toplantıda eylemlerini her nedenle ABD, Yunanistan, Türkiye'nin ortak çıkarlarına ve NATO'nun genişlemesine uygun götürdüklerinden, Türkiye-Yunanistan arasında barışın iki taraflı çabalar gerektirdiğinden söz etse de, Türkiye'nin Yunanistan'ı taciz ettiğini kapalı olarak ileri sürse de somut bir kanıt ya da yaklaşık bir örnek vermekten kaçınır. Yunan lobicilerini Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk duyduklarına kuşku bulunmayan yerli sivil örgütler, kendi kafalarındaki stratejik çıkarları istedikleri tarafa uydurma özgürlüğüne sahiptirler. Ne ki globalizm dönemi madem ki bir saydamlık çağıdır, öyleyse Stylides gibilerin konuk oldukları Türkiye'de Amerikalı, Amerika'da Yunanlı olduklarını bilinme özgürlüğü de olmalıdır. Bu ikiyüzlülüğü topluma iletmeyenleri bir yana bırakıp 10 Haziran 1999 konferans gününden yalnızca birkaç ay geriye 10 Mart 1999'a dönelim. Yunanistan yıllardır PKK'yı her anlamda silah sağlamaktan tutun, Atina'da büro olanağı sağlamaya, militan kamplarına eğitmen subay göndermeye dek desteklemiştir. Dipnot, Yunanistan'ın PKK örgütü ile ilişkileri az çok Suriye'nin PKK örgütü ilişkilerine benzer. 1988 yılında ben Lübnan'dayken Badovas ve Nagazagis'in beni ziyaretleri bu ilişkiler başlamıştır. Bu ilişkilerin kurulmasından birkaç yıl sonra muhtemelen 1994 senesinde Yunanistan'da PKK örgütünün kampları açıldı. Yunanistan'da Lavrion kampından başka bir de bomba eğitimi veren Dimitri Helen kampımız vardı. Yunanistan'ın bizimle işbirliği yapmasındaki amacı bizi Türkiye'ye karşı kullanmak, Türkiye ile çelişkilerinde koz olarak kullanmaktır. Esasen Yunanistan'da eğitilen militanlarımızı da Türkiye üzerine yöneltmek için çaba harcamışlardır. Abdullah Öcalan'ın ifade tutanağından Ünal İnan Can Polat İmralı'da neler oluyor sayfa 34. Hatta Mikis Theodorakis başkanlığı sırasında yaptığı yardımları Abdullah Öcalan'la Atina günlerinde açıklamıştır. Türkiye bu desteğin ne NATO müttefikliğine ne de komşuluğa sığmadığını bazen açık ve bazen de yarım ağızla ciddi bir çıkış göstermeden seslendirmiştir. Gümrük Birliği'ne balıklama dalma hünerini gösteren, AB üyeliği için ulusal özü yok sayan, her tür bağlayıcı sözü vermekten çekinmeyen Cumhuriyet hükümetlerinden daha fazlası da beklenemezdi. Ne ki yaşam acımasızdı. Abdullah Öcalan'ın Atina'da sığınma beklediği öğrenilince Cumhuriyet hükümeti birden kıpırdandı. Halkın çıkışı olmasa bu denli sert yaparlar mıydı bilinmez ama bir süre ciddi davranıldı ve Abdullah Öcalan istendi. Bu durum yeni bir olanak sunuyordu. Yıllardır Batı'nın ve ABD'nin koruyucu kanatları altında Türkiye'ye karşı her türden örtülü saldırıyı desteklemiş, yeri geldiğinde Türkiye'yi AB'deki veto haklarıyla köşelerde süründürmüş olan Yunanistan yönetimlerinin maskeleri düşmüştü. Avrupalı insanlar gerçeği az da olsa görür gibi olmuşlardı. Ne ki Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirilince Cumhuriyet hükümetinin sesi kısa sürede sönüp gitti. Tek ses kalmıştı geride. Atina'dan dünya entellerini Türkiye'yi kınamaya ve Öcalan'ın haklarını savunmaya çağıran eski bakanlardan müzisyen Mikis Theodorakis'in elektronik ağa taşınan sesi. Ve elbette ABD'deki Yunanların da çorbada biberleri olacaktı. Abdullah Öcalan'la Atina günlerinde Amerika'da ABD Başkanı William Jefferson Clinton'a çok imzalı bir mektup yazılarak Türkiye yönetiminin Yunanistan'ı haksız yere şiddetle suçladığı ve silahlı bir çatışma ortamı oluşturduğu anlatılıyordu. Ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal ederek uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal ettiği de ekleniyordu. Bu mektup işini örgütleyenler Yunan hükümetinin PKK'yı desteklemediğini, Türkiye'nin aslında Ege'de kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Mektupçuların yalanları bununla da kalmıyor. Türkiye'nin Öcalan konusunu kullanarak Yunanistan'ı yasa dışı ilan ettiğini belirtiyorlar ve ABD başkanından acil isteklerde de bulunuyordu. Sizden, yani başkandan, Türkiye'nin önde gelen politikacılarının açıklamalarını acilen ve şiddetle kınamanızı istiyoruz. Her şeyden önce Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sürdürdüğü iftira kampanyasının kabul edilemez olduğunu ve hemen durdurulması gerektiğini kamuoyuna açıkça bildirmenizi istiyoruz. Mektup bununla da kalmıyor. Türkiye'nin Kürt yoğun Güneydoğu bölgesinde askersel harekat sürdürdüğünü ve dünyada insan hakları ihlalinde en önde geldiğini de ilan etmekten çekinmiyorlardı. Dipnot, The National Committee on U.S.-Greece Relations, 7700 College Town Drive, Sacramento, California, 95826, March 10, 1999, ABD Başkanı Clinton'a ortak imzalı mektup. Bu mektubun arılarla ne ilgisi var diye sorulacak olursa, mektubun örgütleyici imzasına bakmak gerekiyor. Mektubun altında Yunan asıllı ABD resmi görevlilerinin, şeriflerin, avukatların, iş adamlarının, dekanların, sayısız vakıf ve dernek yöneticisinin, senatörlerin imzası bulunuyordu. İşte bu imzalardan biri de AWPC, American Western Policy Center adına arıların konuğu olan ve Pontus'u torunu olduğunu açıklayan John Stylides tarafından atılmıştı. Stylides'in marifetleri. İş burada kalsa iyiydi. Sözde sivil hareketin Türkiye'ye getirmekte yarıştığı bu Yunan asıllı adamlarının örgütü AVPC'yi INAF'ın 5 Mart 2002 tarihli haber yorumuyla biraz daha yakından tanıyalım. AWPC'nin faaliyet alanı Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs'tır. Seçilen ülkelerin adları asıl amacın ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. CIA, ABD dışişleri ve Pentagon ile yakın bağlantıları bulunduğu görünümünü vermeye çalışan bu araştırma merkezinin söz konusu kuruluşlar tarafından zaman zaman kullanıldığı da söyleniyor. AWPC'nin geçmişine bir göz atacak olursak ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Yunanistan'da 21 Nisan 1967 darbesi süresince geçen 7 yıllık zaman içinde Yunanistan'da ABD düşmanlığı had dereceye ulaşmıştı. Bu düşmanlığın artması ve Makaryos'un Sovyet filosuna adada üs vermeye kalkışması üzerine hazırlanan bir senaryo ile adada gerçekleştirilen darbe sonucu Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a müdahalede bulunmuş, böylece eski politikacıların Yunanistan'a dönmelerine zemin hazırlanmıştı. Ancak demokrasinin geri gelmesiyle birlikte Yunanistan'da ABD düşmanlığı tekrar su yüzüne çıkmıştı. Yunan halkı her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı düşmanlığını daha da arttırarak sürdürmeye devam ediyordu. Bu arada John, yani Yanis Stilides adı Yunan basınında sıkça yer almaya başladı. Stilides Yunan gazetelerine ABD'nin Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın tarafını tuttuğu şeklinde bilgiler aktarıyordu. ABD başkanının masasından çalınmış gizli bilgiler olarak basında yer alan bu haberler ABD'nin Kıbrıs konusunda Ankara'ya baskı yaptığı şeklindeydi. AWPC'nin 1998'de Washington'da kurulduğu belirtiliyorsa da Sacramento ve Kaliforniya'daki eski faaliyetlerinden hiç bahsedilmiyor. John Stilides 1975'ten günümüze kadar sık sık Atina'ya gitmiş, orada ABD elçiliği ile ilişkileri bulunan bazı gazeteci ve yönetime karşı kızgın seçim kazanamamış politikalar aracılığıyla bir grup emekli subayla bağlantı kurmuş, çeşitli yollardan onları Amerika'ya davet etmişti. Seçilenler juntacı oldukları gerekçesiyle ordudan atılmış, Karamanlis ve Papandreou yönetime kızgın erken emekli edilmiş yüksek rütbeli subaylardı. Sık sık ABD'ye davet edilen bu emekli subaylara Yunanistan'da iş de sağlanmış ve onlara çeşitli yollardan para aktarılmıştı. AWPC'nin başında bulunan yöneticilerin isim listesine bakıldığında ortaya çıkan tablo çok şey anlatıyor. Bu araştırma merkezinin başkanı olan John, yani Yanis Stilides, Amerikalı senatörlere danışmanlık etmiş ABD'deki Yunan lobisinin en güçlü adamıdır. Görüldüğü gibi işler hiç de öyle sanıldığı gibi demokrasicilik oyunuyla sınırlı değil. Türkiye'den gidenlerin önemli bir bölümü ABD örgütlerine yardımcı olurken ana yurtlarını aşağılamaktan çekinmez ve ABD'nin uluslararası siyasi çıkarlarına yardımcı olmak üzere yeni gelen gençleri de örgütlemeyi sürdürürken Hellas kökenler işin boyutunu ana yurtlarının çıkarlarıyla sınırlamaktan geri kalmıyorlar. Bu ilişkiler bazen askerlere ve öteki devlet elemanlarına dek uzanıyor. Okuyalım. AWPC'nin beyni Yunan kökenli kurmay albay Stefanos R. Norton, CIA ve ABD askeri istihbaratına görev yaptığı yıllarda ABD'nin Yunanistan oyununda önemli rol almıştır. Hatta bağlı olduğu birimlerden aldığı Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili çok gizli bilgileri Yunanlara aktarmıştır. Bu kişinin Ankara, Atina ve Lefkoşa'da askeri ateşi olarak görev yapmış olduğu da özgeçmişinde yer alıyor. Albay Stefanos Norton Yunanistan'ın 1980'de NATO'ya dönmesinde de adı ön planda yer almıştır. INAF'ın saptamaları oldukça ilginç. Amerika'da Helen girişiminin bir ucu doğrudan Türkiye'ye yöneliyor. AWPC ekibinin yaklaşık %90'ı Yunan kökenli Amerikalı ve Kıbrıslı Rum'dur. AWPC 1998'den beri ABD ve Yunanistan'da seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenler. AWPC şu günlerde bazı Türk gazete ve gazetecilerine aracı olarak bir grup yüksek rütbeden emekli olmuş Türk subayını ABD'ye davet etti. INAF Türkiye'nin iç ve dış problemlerle karşı karşıya bulunduğu şu sıralarda diyor ve çalışmaları tartışmalı bir örgüt tarafından yapılan bu davetin doğal sayılıp sayılmayacağını sorguluyor. Biz de bu bilgiyi konu dışında tutuyor, değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz. INAF Stilides'in yönettiği AWPC'nin Türkiye'yi ilgilendirebilecek diğer faaliyetlerini de şöyle sıralıyor. 1. Türkiye aleyhine ABD ve dünyada kamuoyu oluşturmak. 2. ABD'nin askeri ve diplomatik kanadını Yunan propagandası çerçevesi içinde eğitmek ve enforme etmek. 3. ABD'deki Yunan lobisini desteklemek. 4. Dışişleri, Pentagon ve önemli bakanlıklara Yunan kökenli Amerikalıları sızdırmak. İnaf bu savlarını destekleyecek somut bilgiyi de şu satırlarla iletiyor. Beyaz Saray'ın personel şefi ve Dışişleri Bakanı'nın özel kalem müdürü Yunan olup AWPC üyesidir. Zirvede bulunan bir devlet adamının özel kalem müdürünün aktarabileceği bilgiler hiçbir zaman önemsiz olamaz. 1975'ten sonra günümüze kadar ABD'nin Ankara elçiliğinde diplomat ve sivil memur olarak görev yapan Yunan kökenli görevlilerin sayısı hiç de küçümsenecek kadar değil. Bu rakam 1980'lerin başında bir dönem içinde 11 kişiye kadar yükselmişti. AWPC'nin düzenlediği toplantılara Fazilet Partisi'nden ve HADEP'ten politikacılar davet etmesi de ilginç bir rastlantı olarak kabul edilemez. AWPC toplantılara davet ettiği emekli subayları da tek tek seçmesi ve seçtiklerinin yönetime kırgınlar arasından seçilmesinin de başka bir anlamı olsa gerek. Bazen çok açıkta duran bilgiler gözden kaçar. İnaf bu apaçık gerçeği Stylides'in yönettiği AVPC örgütü üstüne yaptığı küçük bir gözlemle sergiliyor. Ve işin bir diğer ilginç yanı, AVPC'nin internet dosyasında Washington'daki Yunan elçiliğinin yanı sıra CIA, Pentagon ve Kürt Kültür Merkezi'nin linklerinin yer almasıdır. Stylides'in işleri yıllar içinde iyice gelişti. Kıbrıs'ta KKTC'nin egemenliği sarsılmaya çalışıldığı günlerde AVPC Atina'da bir toplantı düzenledi. Ege, Kıbrıs, Irak, NATO stratejik konularının konuşulduğu bu toplantıya Türk ve Yunan emekli generalleri katıldı. Konferanslar Hellenic Leadership Institute, Hellenic Chamber of Commerce, Türkiye ve İsrail Büyükelçilikleri, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Genelkurmayınca birlikte örgütlendi. John Stylides'in konferansla ilgili basın açıklamasında bir başka Türkiye katılımcısı, Ankara'da yerleşik stratejik araştırmalar için Avrasya Merkezi ASAM'ın aktif desteği denilerek tanıtıldı. Stylides, 2000 yılında Washington'da düzenledikleri Doğu Akdeniz Güvenliği Konferansı'nın AVPC ve ASAM ortaklığında geçen yıl 2002 bölgeye kaydırıldığını ve Ankara'da yapılacağını, AVPC'nin tarafları Yunanistan ve Türkiye'de yuvarlak masa toplantılarında buluşturacağını, Washington'da raporlar hazırlayacağını da açıklayarak ipin ucunu bırakmayacağını gösterdi. Dipnot: Press releases for immediate release, October 23, 2003. Contact John Stylides. Arkasında hiçbir şey yok. Arı, Irı, FNS, BESA örgütlerinin toplantısı depremden önce yapılmıştı. Deprem acıları sömürülerek Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yıllarca sürdürdüğü yıkım eylemleri örtbas edilmemişti. Ve henüz Zülfü Livanelioğlu, DİSK, MİSK, Türk İş yine deprem kardeş havası içinde Türkiye'yi açıkça düşman olarak niteleyen ve Abdullah Öcalan'a yardım kampanyasını sürdürmekte olan Mikis Theodorakis'i Türkiye'ye çağırmışlardı. Aynı günlerde Zülfü Livanelioğlu, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Ahmet Altan, Günter Grass, Günter Wallraff, Nadine Gordimer, Harold Pinter, Jose Saramago, Arthur Miller, Elie Wiesel, Jack Lang, Ingmar Bergman ve Costa Gavras yan yana oturup hepimiz derin üzüntüye boğan, deprem felaketin yaralarını sararken 70 yıldan fazla bir süredir kanayan toplumsal yarayı da sarın diye ortak açıklama yapıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına dert edinerek kafaları bulandırmışlardı. Yani kısaca bellekler duru, bilinçler biraz daha açıktı. Dipnot: Demokrasi konusunda ciddi adım atılmalı. Cumhuriyet, 12 Ekim 1999. Deprem günlerinde Yunanistan'daki liselerde parlamenterlerin de katıldığı 9 Eylül, Küçük Asya'nın Türkler tarafından işgali yasları tutulmaya devam etmişti. İsveç'te bir Kürt Nobel'e kurulmasına girişilmiş ve Yaşar Kemal de Vedat Günyol'u başkanlığa önermişti. Vedat Günyol, Yaşar Kemal'e yazdığı ve mhukuk.kolayweb.com, günmektup.htm'de belge, mektup Vedat Günyol'dan Yaşar Kemal'e başlığıyla yayınlanan ve "Ey koca Yaşar Kemal" diye başlayan mektupta şunları yazıyor: "Sen beni ne yalan söyleyeyim, uzağımda da olsan değerlendirip durdun. Bu yakınlık anamın Kürt kökenli oluşundan kaynaklanıyordu. Stockholm'de paralı pullu Kürt aydınlarının Nobel'e koşut bir Kürt Nobel'i kurmakta olduklarını, bu kurula seni başkan seçmeleri karşısında o başkanla asıl benim layık olduğumu ileri sürerek beni çok onurlandırdığını unutmuyorum. O öneri bereket gerçekleşmedi. Ben böylesi bir onuru kabullenemezdim. Çünkü benim siyasal Kürtçülükle hiçbir ilişkim olamazdı." Yaşar Kemal 3 yıl sonra Lozan Anlaşması sonucu nüfus değişimine değinirken, "Yunanlar bize senin gibi birkaç kişi dışında bize sadece okur yazar olmayan köylüleri gönderdiler. Bizim Rumlar Osmanlı'nın en okumuş insanlarıydı" tanısıyla kanayan yaraya yeni ve derin boyutlar getirmiştir. Pazar Hürriyet, 22 Eylül 2002, sayfa 16. Haydi adamı konuk ettiniz, haydi onun Anadolu hasretine yanarak konukseverliğinizi eksik etmediniz. Ama şu ABD'de yazılan ve açıklanan Türkiye düşmanlığı sergilenen açıklamanın altındaki imzayı ister Amerikan vari, ister Osmanlıca üslubunuzla hafiften sual edebilirdiniz. Ne ki amaç Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ve egemenlik haklarına sahip çıkmak, bölgesel barışı ve dayanışmayı güçlendirmek değildir. İşin aslı şudur: uluslararası konferans adı altında ABD-İsrail-AB eksenli Orta Doğu politikasını Türkiye'ye benimsetmek, Yunan politikalarına medeniyet soslu yedek güç oluşturmak. Ve bu arada hazır fırsat yakalanmışken iş bilmez Türklere Alman liberal demokrasisini öğretmek. Demokrasi projesi kapsamında Amerikan siyasi örgüt uzantılarını, İsrail yandaşlarını, Alman Stiftung örgütlerini yerli sivil örgütlerle, siyasetçilerle, akademisyenlerle kaynaştırmak. kaynaştırma operasyonunda en önemli işler de TSV ve arıcılara düşüyor. Dış politika denilen şey modernite döneminde işte böyle oluşturuluyor. Yöntem yeni ya da yerlilerce bulunmuş değildir. İleride de göreceğimiz gibi yapı kopyadır. ABD'de ne örgütlenmişse onun Türkçe adla İstanbul'dan başlayarak Türkiye'de de aynısı örgütlenmektedir.